Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Evet, bugün Abdülaziz hocamızın yurt dışında olması münasebetiyle dersi beraberce yapacağız inşallah. Dersimizin konusu da ilan edildiği şekliyle Resulullah'ı anlamak ve anmak. Bu konuyu seçmemizin sebebi malum. İçinde bulunduğumuz günlerde Mevlid-i Nebi münasebetiyle bir dizi etkinlik yapılmakta ülkenin dört bir yanında. Biz bugün bunun dinde karşılığının ne olduğu hakkında konuşacağız. Esasen bunun dinde herhangi bir karşılığının olmadığını söylediğimizde genel itibariyle söylem şu oluyor. Onu sevmenin, onu anmanın ve bu münasebetle Kur'an okumanın, ibadet etmenin, bir dizi ziyaretlerde bulunmanın ne zararı vardır ve bu sizi niçin rahatsız etmektedir? Genel itibariyle cevap bu. Biz bugün Muhammed Aleyhisselam'ın doğumu münasebetiyle yapılan etkinliklerin bizi rahatsız eden yönünün ne olduğunu, ayrıca onu gerçek anlamda anlamanın ve anmanın nasıl olması gerektiğini inşallah konuşacağız. Muhammed Aleyhisselam'ı anmanın, anlamanın, onun yolundan gitmenin ne anlama geldiğine dair Kur'an-ı Kerim'den bize dikkatimizi çekecek ayetleri inşallah biraz sonra Erdem Bey bize aktaracak. Bu ayetleri iyi anlayan ve bu konuda ümmetine çok ciddi uyarılar yapan Muhammed Aleyhisselam'ın o sözlerini de biraz sonra inşallah Yahya Hocam bize aktaracak. Ben de burada bizi rahatsız eden şeyin ne olduğunu, birçok insan için masum ve hatta çok da tırnak içerisinde söylüyorum iyi ve makbul kabul edilen bu etkinliklerin bizi rahatsız eden yönünün ne olduğuna kısaca dikkat çekeceğim. Sonra sözü hocalarıma vereceğim. Burada sürekli altını çizdiğimiz bir husus var. Hemen hemen her derste sürekli bunu vurguluyoruz. Allah-u Teala dinini fıtrat olarak tanımlıyor. Bu da abdest almaktan namaz kılmaya, aile içi ilişkilerden uluslararası münasebetlere kadar her şeyin evrende, kainatta Allah'ın koyduğu ölçüyle irtibatlı olduğu gerçeğini bize gösteriyor. Yani fizikteki herhangi bir kuralın, formülün, ilkenin anlamı ve ciddiyeti neyse ve evrendeki yeri neyse Allah-u Teala'nın abdestle ilgili hükmünün ciddiyeti ve önemi de aynıdır. Ve bütün sistemi, bütün kainatı, canlıları, cansız varlıkları yaratan o olduğu gibi bizim günlük hayatımızda neler yapmamız gerektiğine dair emirleri, ilkeleri belirleyen de odur. Ve kainattaki hiçbir düzene, dengeye biz müdahale edemeyeceğimiz gibi dinde de hiçbir hükme, hiçbir ilkeye biz ekleme ya da çıkartma yapamayız. Niye? Çünkü bütün dengeleri ve ölçüleri koyan Allah-u Teala'dır. Ve Kur'an'ın pek çok ayetinde her şeye ölçü koyduğunu ve bu ölçünün gözetilmesi gerektiğini bize hatırlatır. Buradan hareketle şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Her ne konuda olursa olsun dinde hüküm koyma yetkisi Allah'a aittir. Bu konuda hiç kimseye iyi niyetle bile olsa Allah-u Teala yetki tanımamıştır. Nebiler de dahil ve iyi niyet bile olsa. iyi niyetle bile dinde herhangi bir müdahalede bulunma hakkımızın olmadığını biraz sonra bir iki örnek üzerinden göstereceğim. Ancak dedik ki nebilere dahi Allah-u Teala bu yetkiyi tanımamıştır. Gerçekten de öyle. Kur'an'ın pek çok ayetinde Allah-u Teala nebilerin, rasullerin tek bir görevi olduğu, onun da olanı olduğu gibi karşı tarafa iletmek olduğunu söylüyor. Bütün nebiler bunu yapmıştır. Muhammed Aleyhisselam da bunu yapmıştır. Diğerlerinden farklı bir şey yapmamıştır. O da bir beşerdir ki biraz sonra göreceğiz. Bu bağlamda işte hepimizin muhtemelen şu an aklında iyi ama Allah Muhammed Aleyhisselam'ı alemlere rahmet olarak göndermedi mi? Diğerlerinden farkı, diğerlerinden daha fazla sevgiye ve saygıya hakkı yok mu diyeceksiniz. İşte o Enbiya suresinin ve me arsalnake illa rahmeten lil alemin. İşte biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Esasında tabii ki burada alemlere rahmet olarak gönderilen şey Muhammed Aleyhisselam'ın şahsı değil, ona verilen risalet yani kitap, vahiy. Bu yönüyle gönderildikleri dönemde bütün nebiler o dönemin, o dönemdeki insanlar için bir rahmetti. Çünkü rasulleri, nebileri insanlar için bir rahmet yapan, onları değerli kılan şey onların tebliğ ettiği şeydir. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselam nasıl alemlere rahmet ise ondan önceki nebiler, rasuller de alemlere rahmet idi. Mesela onların bu risaletine asıl vurgunun yapıldığına dair bir ayet. Ve me arsalnake illa mübeşran ve nizira. Bakın ve me arsalnake illa rahmetellil alemin diyoruz. Ama aynı kalıp ve me arsalnake illa mübeşran ve nizira. Kur'an'da var benzeri ayetler. Yani biz seni sadece şunun için elçi seçtik. Nedir o? Sen Kur'an-ı Kerim'den insanlara uyarılarda bulunacaksın ve müjdeler vereceksin. İnsanlar için değerli olan şey bu. Senin insanlara rahmet olmanın sebebi bu anlamında. Dolayısıyla bizi asıl ilgilendiren Muhammed Aleyhisselam'ın bize bıraktığı o değerli miras yani kitap ve o kitabı uygularken örnekliği asıl bizi ilgilendiren o. Oysa bugün hepimiz biliyoruz ki Muhammed Aleyhisselam'ın şahsına yoğunlaşılıyor ve bir nevi kutsama faaliyetleri yapılıyor. İşte bizim kaynaklarımızda hepiniz bilirsiniz. Onun Kur'an-ı çok ayette beşer olduğunu, bizim gibi yediğini, içtiğini, bizim gibi korkularının, üzüntülerinin, tedirginliklerinin, beklentilerinin olduğunu söylemesine rağmen onu insan üstü, bizlerden farklı olduğunu, böyle bir algı oluşturacak bir sürü şeyler. İşte gölgesinin, yürürken gölgesinin olmadığı, işte terinin kokmadığı, efendim işte insanlardan farklı pek çok işte şeyinin meziyetinin olduğuna dair rivayetler esasında Kur'an-ı Kerim'le örtüşmeyen, hiçbir nebi ve rasulle örtüşmeyen özellikler. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselam'ın asıl bizim için önemli olan şeyi onun davası, tebliğ ettiği kitap. Dedik ki nebiler buna dahildir. Hiç kimse dinde herhangi bir ekleme, çıkarma yapamaz. İyi niyetle olsa bile dedik. Gerçekten de öyle mi? Çünkü bu insanların aklını epeyce çelen bir şey. Yani bunda ne zarar var? İşte biz bunun tartışmalarını Ramazan'da falan çok görüyoruz değil mi? İşte bir saat fazla oruç tutuyorsam bunun sana zararı ne? Ben teravih namazını kılıyorsam sen bundan niçin rahatsız oluyorsun? Veyahut ben belli gün ve gecelerde cami ziyaretleri yapıyor ve bu münasebetle Kur'an okuyor, iki rekat fazladan namaz kılıyorsam bu sizi niçin rahatsız etmekte? Şimdi buradaki iyi niyet şeyi, vurgusu insanların aklını çeliyor. Ve diyorlar ki evet ya gerçekten yani bunun ne zararı olabilir? Din Allah'ın dini olduğu için biraz önce dediğim gibi abdest almanın hükümlerinden ve ilkelerinden tutun, uluslararası ilişkilere kadar her şey onun söylediği şekilde olmalı. onun ortaya koyduğu hükümler ve ilkelerden ne ödün verilmeli ne de onun üzerine iki laf daha fazladan edilmeli. Bu ibadetlerde de dahildir. Muhammed Aleyhisselam'ın hep söyleriz mescitte sadece farz namazları kıldığını, onun dışında kıldığı nafile namazları da hep evinde insanların görmeyeceği şekilde bu namazları kıldığını. Niye? Neden? Çünkü Allah kılınması gereken namazları söylemiş, onun dışında farz kılmadığı ama yaparsan yap şeklinde bize tavsiyede bulunduğu ibadetleri Muhammed Aleyhisselam, bir takım insanların bunu yanlış anlayabileceği, algılayabileceği ve dinin olmazsa olmaz bir parçası olarak düşünebilme ihtimallerini dikkate alarak bunları evinde kılmıştır. Ve bugün gelinen nokta nedir mesela? Bugün herhangi birine, dışarıdaki herhangi birine öğle namazı kaç rekattır dediğimizde 4 rekattır diyen birisini hiç böyle karşılaşabilir miyiz? Mesela cuma namazı kaç rekattır dediğimizde cuma namazı sadece 2 rekattır diyen bir insanla karşılaşma ihtimalimiz nedir? Yatsı namazı kaç rekattır denildiğinde, bakınız vitri de katarak 13 rekattır. Bu bugün bütün okullarda, ilmihallerde bu şekilde geçer. Ya Muhammed Aleyhisselam buna özen göstermiş olmasına rağmen. Peki bunun zararı ne? Bunun zararı olmayan bir şeyi dinin olmazsa olmaz bir parçası olarak görme alışkanlığı. Hatta işte burada çeşitli vesilelerle hep anlatılır değil mi? Muhammed Aleyhisselam Ramazan'da mescitte itikafa çekildiğinde mescitten çıkamadığı için her 365 gün kıldığı nafile namazı mescitte kılarken bile insanlar bu namazı burada kıldığını görmesin diye kendisini gizliyor. Buna rağmen insanlar onun arkasında Muhammed Aleyhisselam bu namazı mescitte kılıyor, biz de kılalım diyorlar ve Muhammed Aleyhisselam bu konuda onları uyarıyor. Ya düşünsenize bir nebi gecenin bir vakti mescide gelip orada namaz kılan insanları niye uyarıyor? Yani şimdi biz düşündüğümüzde bunu herhangi bir zihnimizde herhangi bir yere konumlandırabiliyor muyuz? Bir nebi düşünün. İnsanlar gecenin bir vakti mescide geliyor. Nebinin arkasında onunla birlikte namaz kılmak istiyorlar. Bu iştiyakla geliyorlar. Muhammed Aleyhisselam onları uyarıyor. Neden? Neden olduğunu bugün görüyoruz değil mi? Ve bu bugün alınıyor, ne hale getiriliyor? İşte teravih namazının meşruiyeti budur kardeşim deniliyor. Bakın iş nereye geliyor? İyi niyetle bile olsa Allah'ın demediği bir şeyi yapmak dinde önü alınamayacak zararlara, hurafelere, şunlara bunlara sebebiyet veriyor. Mesela bir başka örnek. Yakup Aleyhisselam ile ilgili bizim hem tefsir kaynaklarında hem de işte diğer şeyde kutsal kitapta Yahudi kaynaklarında Yakup Aleyhisselam'ın çeşitli sebeplerle bunun sebebi tefsirlerde şurada burada anlatılır. Bazı gıdaları yememeye yemin ettiğine dair rivayetler geçer. Yani belki de gerçekten de Yakup, bilmiyoruz, Yakup Aleyhisselam oğlunun hasreti olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Bazı şeyleri artık yemek istememiş. Peki daha sonra bu iş ne olmuş? Bakın kişisel bir tercih bile belki, Yakup Aleyhisselam böyle bir tercih bulundu ise şayet. Kişisel bir tercih bile daha sonraki toplumlar, ümmetler için dinin olmazsa olmaz bir parçası haline getirilmiş ve Ali İmran suresinin 93. ayetinde ne demişler? Bunlar dinde Yakup'un kendisine şey yaptığı, yemin ettiği, yemeyeceğine dair işte yemin edip kendisine bunları haram kıldığı şeylerdir diyerek dinde bir ilke oluşturulmuş. Yani Yakup Aleyhisselam gerçekten böyle bir şey yaptı mı bilmiyoruz. Ama şayet yaptıysa ben bundan sonra bu tür şeyleri yemeyeceğim. İster sağlık sebebiyle olsun, ister başka bir gerekçeyle. Daha sonraki insanlar onu dinin olmazsa olmaz bir parçası olarak alıp devam ettirebiliyorlar. Yani iyi niyet veyahut işte ya bu benim kişisel tercihimdir şeklindeki tasarrufların bile daha sonra nelere sebebiyet verebileceğinin örneklerini görüyoruz. Mesela Musa Aleyhisselam Allah-u Teala'nın bir emri olarak kavminden ayrılıyor ve onlardan uzaklaşıyor. Allah-u Teala'nın ona söylediği vaktin dışında ondan daha erken bir zaman diliminde kavminden ayrılıyor. Bunu biliyoruz. İşte denizi geçiyorlar, artık selamete eriyorlar. Musa Aleyhisselam onların başında Harun Aleyhisselam'ı bırakıyor ve Allah-u Teala'nın ona şu vakitte gel dediği vakitten erken bir vakitte kavmini Harun Aleyhisselam'a teslim ediyor ve Allah'tan o emirleri almak üzere yola çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'de bu nasıl anlatılıyor? Bakın şöyle Taha suresinde ve ma e'celeke an kavmike ya Musa. Yani Musa halkından ayrılıp Tur'a çıkınca Allah Teala diyor ki ey Musa seni aceleyle halkından ayırıp buraya getiren nedir? Ben bu vakitte gelmeni söylemedim. Niçin erken geldin? Musa Aleyhisselam'ın cevabı ne? Diyor ki kâlehum ulâi alâ eferî ve aciltu ileyke rabbi litardâ. Yani onlar benim yolumdalar. Yani Allah'ım ben onların başına Harun Aleyhisselam'ı koydum. Ben onların yanlış bir iş yapmayacağını biliyorum. Onlardan yana herhangi bir endişem, korkum yok. Sana da söylenenden, bana söylediğin vakitten daha erken bir vakitte geldim. Niye? Allah rızası için. Litar da. Yani sen razı olasın diye. Sen bana 10 gün sonraya söylemiştin ama ben 10 gün erken geldim belki. Ve bunu yaparken de senin emrini hemen bir an önce yapayım diye. Erken geldim sen razı ol diye. Peki bunun sonunda neler oluyor? Yani Allah bir şey söylemiş, bir tarih belirlemiş, bir emir vermiş. Sen kul olarak ben daha erken geleceğim Allah rızası için. 30 gün değil 40 gün olsun belki buluşmamız. Allah Teala diyor ki kâle fe innâ kad fetennâ kavmeke min ba'dike ve adallehumus samiri. Bak şimdi sen böyle Allah rızası için bir iş yaptın ya, arkanda şimdi neler olduğunu ben sana söyleyeyim. Senden sonra halkını bir imtihana soktuk. Samiri de onları yoldan çıkardı. Yani sen buraya erken geldin ama arkan karıştı. Her şey sıfırlandı şu an. Samiri senin halkını yoldan çıkardı. Feraca'a Musa ila kavmihi kadbani esife. Musa hemen halkına döndü, öfkeli ve üzüntülüydü. Kale ya kavmi elem ya'idkum rabbukum va'den hasena. Ey halkım, Rabbiniz size güzel bir söz vermedi mi? Efetale aleyküm el ahdu em erattum en yahilla aleyküm gadabun min rabbikum fe ahleftum mev'idi. O sözün üzerinden çok mu zaman geçti? Nasıl bu hale düştünüz? Yoksa Rabbinizin gazabını, öfkesini hak etmek mi istediniz de bana verdiğiniz sözden caydınız? Bakın olan bu. Yani yıllarca yapılan şey, bütün o emek bir anda sıfırlanıyor. Niye? Belki Musa Aleyhisselam bekleseydi, birazcık daha onların başında dursaydı, onları yönlendirseydi, bütün tedbirlerini alsaydı belki bu olmayacaktı. Ama Allah-u Teala niye acele ettin? Bak bakalım şimdi arkanda neler oldu diyor. Ve bu örnekleri çoğaltabiliriz. Dolayısıyla toparlayacak olursak Allah'ın dini abdestten namaza, oruçtan hacca, boşanmadan nikaha, uluslararası ilişkilerden savaş hukukuna evrensel ilkeler ve ölçüler içerir. Hiçbirimiz oraya herhangi bir şey katma yetkisinde değiliz. Allah-u Teala bize Ramazan'da oruç tutun dediyse bizim Ramazan'da diğer 365 günden ayrıca yapacağımız tek şey Ramazan'da oruç tutmaktır. Ha bir de son 10 günü eğer yapabiliyorsan mescide itikafa çekil diyorsa odur. Onun dışında biz ya şunu da yapalım, çalışmayı bırakalım, Ramazan'da İşte diğer günlerden farklı olarak ayrıca şunu yapalım. Bizim böyle bir yeni bir şey ihdas etme, yeni bir uygulama, ritüel koyma hakkımız yok. Bunu Muhammed Aleyhisselam hayatında uygulamış ve bu konuda uyarılarda bulunmuş ve diğer nebilere de Allah-u Teala zaten bu konuda yapmaları gerekenin bu olduğunu çeşitli ayetlerde belirtmiş. O halde bize güzel görünebilir insanların işte ziyaret etmeleri, bu gibi günlerde namaz kılmaları, işte ne bileyim oruçlu geçirmeleri, şunlar bunlar. Eğer bunların Allah'ın kitabında bir karşılığı yoksa, iyi niyetle bile olsa, bunlar daha sonra büyük sıkıntılara sebebiyet verebilir diyorum. Ben şimdi işte bu konuda Muhammed Aleyhisselam'ı gerçek anlamda anlamanın ve onu anmanın nasıl olması gerektiğine dair Kur'an-ı Kerim'deki temel ilkeleri hatırlatması için sözü Erdem hocama veriyorum. Buyurun hocam.
Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Fatih hocamı dinledik. Sevgili arkadaşlar, bugün Muhammed Aleyhisselam'ı anma ve anlamanın ilkeleri nasıl olmalı? Bir mümin, bir Müslüman bu konuyu nasıl değerlendirmeli konusuna tabii ki Kur'an'dan bir takım ilkeler ortaya koymaya çalışacağız, görmeye çalışacağız. Şimdi öncelikle az evvel konuşmasını yaparken Fatih Hocam bu konuda çokça istismar edilen ayetlerden biri olan, belki de en üstte yer alan Enbiya Suresinin 107. ayetini okudu. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ينَ ifadesini. Rabbimiz burada seni alemlere, yani insan rahmet olarak dünyaya getirdik demiyor. Seni alemlere rahmet olarak, elçi olarak görevlendirdik. Erselnake, gönderdik, elçi yaptık diyor. Yani dolayısıyla burada vurgu Muhammed Aleyhisselam'ın doğumuna değil, ona verilen vahyin içeriğine, onun elçi yapılması onu alemlere rahmet yapan şey. O yüzden Fatih Hocam'ın da söylediği gibi Musa Aleyhisselam da aynı özelliğe sahip olduğu için, yani kendisine Allah vahiy vererek onu elçi yaptığı için, Nebi Resul yaptığı için alemlere rahmettir. Aynı şekilde İbrahim Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, hepsi için aynı şeyi söylememiz mümkün. Dolayısıyla biz bugün Mevlid dediğimiz zaman ya da işte doğum günü kutlaması dediğimiz zaman Kur'an'da Muhammed Aleyhisselam'ın doğum gününe atıf yapan hiçbir şey yok. Ya da onun doğumuyla yeryüzünde bir takım gidişatın değişmesi, bir takım farklılıkların yaşanmasına dair hiçbir delil yok Allah'ın kitabında. Ha, nedir? Onu elçi yapan şey bizim için önemli. Dolayısıyla eğer Muhammed Aleyhisselam'a 40 yaşında elçilik görevi verilmeseydi ve o kalan 23 yıllık ömrünü o elçilik görevini mükemmel bir şekilde yerine getirmek için çaba sarf etmese ve bize örnekliğini en güzel şekilde yerine getirmeseydi, bizim Muhammed diye birini tanımamız bile mümkün değildi. Bizim onu tanımamız Kur'an'dan dolayıdır. Kur'an da ona 40 yaşından önce verilmemişti. Haberi bile yoktu Kur'an'ın şeysiyle, söylemiyle. Dolayısıyla bir kere zaten ana ilkemiz ona vahyin verilmesi ve böylelikle bizim hayatımızda bir önem arz etmesi dolayısıyladır. İkincisi, biraz sonra ayetlerde de göreceğiz. Kendisinin beşer olduğunu söylemeyen zaten kimse yok. Kaldı ki Mevlid demek, yani doğumundan bahsediyor olmamız bile zaten onun doğmuş birisi olduğunu, yani hepimiz gibi bir insan olduğunu, bir beşer olduğunu ortaya koymaktır. Yine işte Fatih Hocam da bahsettiği gölgesi olmaması, terinin kokmaması, işte parmak hareketiyle yağmur yağdırması, ayı doğurması, batırması falan, bir sürü efsane hikaye. Bunların olmadığını en iyi bilenler ona o dönemde inanmayanlar ve inananlardı. Çünkü kendisiyle birlikte yaşıyorlardı, arkadaşlarıydı, dostlarıydı, işte kardeşleriydi, babalarıydı, neyse. Ama hiçbiri onun gölgesi olmayan bir insan olduğunu söylememişti. Zaten öyle bir şey olsaydı Risaletten önce de, yani 40 yaşından önce de onun bu belirtileri göstermesinden dolayı muazzam bir insan, çok olağanüstü bir varlık olduğunu söylerlerdi. Oysa bakınız, Kur'an'a baktığımızda asıl kendisine inanmayanlar bile ya bu sizin gibi bir beşer demekten kendilerini alamıyorlar. Bunu söylemek zorunda kalıyorlar. Mesela İsra suresiyle başlayalım. İsra suresinin işte 90. ayetinden itibaren müşrikler Resulullah'tan bir takım beklentiler içerisine giriyorlar. 93. ayette Ev yekune leke beytun min zuhrufin ev terka fissema, altından yapılmış, yani işte değerli taşlardan yapılmış bir evin olsa yahut gökyüzüne çıksan velen nu'mine liruqike, fakat biz senin bu çıkışına, bu yükselişine yine de inanmayız. Hatta tunezile aleyna kitaben nekrauhu, bize oradan okuyabileceğimiz bir kitap getirmediğin müddetçe biz sana inanacak değiliz. Rabbimiz ise bunun karşılığında Nebimize şunu söyletiyor. Kul, de ki, Subhane Rabbi, ben Rabbime boyun eğerim. Hel kuntu illa beşeren rasula, ben elçi olan bir beşerden başka bir şey miyim? Ya bu söylediğiniz şeyler bir beşere söylenecek bir şey değil. Şimdi bunu söyleyen kişi yıllardır tanıdıkları Muhammed Aleyhisselam. Onun beşer olduğunu biliyorlar. Zaten bunları yapamayacağını bildikleri için böylesine söylemlerde bulunuyorlar. Yani aslında Muhammed Aleyhisselam'dan olağanüstülükler bekleyenler ona inanmamanın bahanesi olarak bunu kullanıyorlar. Bugün tam tersi olmuş vaziyette. Ve ma mena'an nase en yu'minu iz ca'ehumul huda, o kendilerine rehber gelmiş olan kişileri inanmaktan alıkoyan şey illa en kalu eb'asallahu beşeren rasula, onlar Allah beşer bir elçi mi göndermiş demeleridir. İnanmalarını engelleyen şey onun beşer olması zaten inanılmamasına dair bir şey olarak, bahane olarak öne sürüyorlar. Yine Furkan suresinin 7-8. ayetleri şöyle. Ve kalu ma li hazer rasul, diyorlar ki, dediler ki, bu nasıl bir elçi böyle? Ye'kulü ta'ame ve yemşi fil esvak, yemek yiyor, çarşıda pazarda dolaşıyor. Levla unzile ileyhi melek, ona bir melek indirilmeli değil miydi? Feyekune ma'hu nezira, onunla beraber uyarma görevini yapsın. Ev yulka ileyhi kenzun, veya ona bir hazine verilmeliydi. Ev tekunu lehu cennetun ye'kulu minha, veya hiç değilse kendi yiyeceğini karşılayacağı bir bahçesi olsaydı. Ve kâle zâlimîne in tettebiûne illâ racülen meshûrâ, ve o yanlış yapan kişiler, yani bu tarz söylemler içerisinde bulunanlar, siz büyüye kapılmış, sihrin etkisinde olan bir insanı takip ediyorsunuz diyorlar inananlara. Şimdi onun beşer olduğunu kabul edenler yine bu söylemleri yapanlar. Bunu da Enbiya suresinin 2-3. ayetinde görelim. Ma ye'tihim min zikrin min rabbihim muhdeth. Onlara Rablerinden yeni bir bilgi, yeni bir zikir geldiğinde illestema'uhu ve hum yel'abun. Onlar sadece oyun ve eğlenceyle onu dinlerlerdi. Dinlerler. Lahiyeten kulubuhum, kalplerinden içten içe böyle bu şekilde eğlenirler. Ve eserru necvellezine zalemu, ve o yanlış yapanlar aralarında şöyle fısıldaşırlar. Hel hâzâ illâ beşerun mislukum, bu sizin gibi bir beşerden başka bir şey mi? Efete'tûne sihra ve entum tubserun, göz göre göre gözünüzün önünde siz bu adamın büyüsüne mi kapılıyorsunuz? Bu sizin gibi bir beşer, bir beşerin peşinden mi gideceksiniz diyenler yine Resulullah'a inanmayan kişiler, gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler. Dolayısıyla onun insanüstü özellikler gösterirse ancak kendisine inanacaklarını söyleyenler beşer olduğunu Biliyorlar çünkü aralarında yaşıyorlar. İnananlar da biliyorlar. O halde bugün Resulullah'a isnat edilen bir takım çevreler tarafından söylenen işte insanüstü özellikleri biz elinden aldığımızda bunun olmadığını bilenler olarak Resulullah'tan bir şey eksildiğini mi görüyoruz? Yoksa o hala bizim için Allah'ın elçisi. Zaten onu elçi yapan risaleti ise ihtiyacı var mı böyle şeylere? Evet, şimdi bu sizin gibi bir elçi değil mi diyenler olduğunu söyledik. Rabbimiz de zaten Nebimize ben de evet ben de sizin gibi bir beşerim. Sizin gibi bir beşer değil mi diyenlere ben de sizin gibi bir beşerim dedirtiyor. Kul de ki Kehf suresinin son ayeti 110. ayet. İnnemâ ene beşerun miflukum. Yuhâ ileyye ennemâ ilahukum ilahun vahid. Ben de sizin gibi bir beşerim. Bakın burada sadece beşer olduğunu söylüyor. Ben de beşerim deyip bitirebilirdi. Sizin gibi bir beşerim. Hiçbir farkım yok. Siz doğal olarak bir beşerde olması gereken hangi özelliklere sahipsiniz? Yemek yeme, işte o yemeği dışarı çıkarma, ihtiyaç sahibi olma veya işte duygusal yönüyle bir takım ihtiyaçlara sahip olma, sevinme, üzülme, kızma. Bunların hepsine sahibim demiş oluyor. Ha, peki beni elçi yapan şey, beni elçi yapan benim beşerliğim değil veya beşer olmamam gerekmiyor elçi olmak için. O yüzden devamında diyor ki, yuha ileyye ennemâ ilahukum ilahun vahid. Sadece bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyediliyor. Bunun dışında hiçbir farkımız yok demiş oluyor. Zaten az evvel Fatih Hocam'ın okuduğu Enbiya suresinin 107. ayetinin devamı da aynı şekilde. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Biz seni alemlere rahmet olasın diye elçi seçtik ve gönderdik. Kul de ki, bakın elçiliğin ne anlama geldiğini burada söylüyor. İnnemâ yuhâ ileyye ennemâ ilahukum ilahun vahid. Bana sadece ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyediliyor. Aynı ayetin devamı işte bu beşer olduğunu söylenen ayetlerin devamı da aynı şekilde. Fehel entum muslimun. Şimdi artık teslim olacak mısınız? İfadesi yine Enbiya suresinin 108. ayeti. Yine Fussilet suresinin 6. ayeti. Kul innema ene beşerun mislukum. De ki buyuruyor Rabbimiz. Ben de sizin gibi bir beşerim. Yuhâ ileyye ennemâ ilahukum ilahun vahid. Tek fark beşerim ama söylediğim söz Allah'ın vahyi, yani elçiliğimi yaparken söylediğim Allah'ın bana vahyettiği şeyler. O da özü itibariyle ilahınızın tek bir ilah olduğu. Allah'tan başka ilah yoktur. Bu bana vahyediliyor. Onun dışında hiçbir farkım yok diyor. Festekimu ileyhi, o halde siz de ona doğru yönelin. Vestağfiru ve veylun lil müşrikin, ve ondan bağışlanma dileyin. O müşriklerin vay haline buyuruyor Rabbimiz. Ahkaf suresinin 9. ayetinde bu konu biraz daha farklı bir boyutta ele alınıyor. Daha detaylandırılıyor. Kul de ki ma kuntu bid'an miner rusuli. Ben elçiler arasından ortaya çıkmış türedi bir elçi değilim. Ve ma edri ma yef'alu bi vela bikum. Yuf'alu bi vela bikum. Ben bana veya size ne yapılacağını bilmem, bilmiyorum. İn ettebi'u illa ma yuha ileyye. Ben sadece bana ne vahyediliyorsa onu takip ediyorum. Ve ma ene illa nezirun mubin. Ve ben açık bir uyarıcıdan başka bir şey değilim. İşte bir elçiyi, bir risalete muhatap bir kişiyi bir beşer olmaktan çıkarmıyor bu özellikler. Sadece onun Allah'ın izinden giden, onun vahyettiğini takip eden kişi olduğunu gösteriyor. Yoksa kendisine ne yapılacağını, başkalarına ne yapılacağını dahi bilme durumunda değil. Yine Cin suresinin sonlara doğru 21-23. ayetleri şöyle. Kul inni la emliku lekum darran ve la reşeda. De ki ben size ne zarar vermeye ne de yol göstermeye, bir fayda vermeye malikim. Yani öyle bir gücüm yok. Kul inni len yucirani minallahi ahadun. Ben Allah'a karşı hiçbir koruyucu da bulamam. Velen ecide min dunihi multahada. Ve ondan başka sığınacak bir yer de bulamam. İlla belagam minallahi ve risalati. Benimki yalnızca Allah'ın tebliğini, ondan olanı, onun gönderdiklerini tebliğidir. Ve men ya'sillahi ve rasulehu fe inne lehu nâre cehennem. Kim Allah'a isyan ederse ve elçisine isyan ederse onun yeri cehennem ateşidir. Halidine fiha ebeda. Orada sonsuza dek kalacaktır. Yine En'am suresinin 50. ayeti şöyle. Kul de ki La ekulu lekum indi hazainullah. Ben Allah'ın hazineleri bendedir demiyorum. Ve la alemul gaybe ve la ekulu lekum inni melek. Veya gaybı biliyorum ya da ben bir meleğim de demiyorum. İn ettebi'u ila ma yuha iley. Ben sadece bana ne vahyediliyorsa onu takip ediyorum. Kul hel yestevil a'ma vel basir efela tetefekkerun. Hiç düşünmüyor, de ki hiç düşünmüyor musunuz görenle kör olan eşit olabilir mi? Son olarak A'raf suresinin 188. ayetini de okuyup Yahya hocama sözü bırakacağım inşallah. Kul la emliku li nefsi nef'an. De ki ben kendime bile bir yarar sağlayamam. Ve la darran ve zarar da veremem. İlla maşallah. Allah öyle bir şey öngörürse başka. Allah'ın dilediği başka. Ve lev kuntu alemul gaybe ve ben eğer gaybı bilseydim lestekthertu minel hayr. O zaman hayrı artırmaya çalıştım. Yani kendim için daha hayırlı, daha iyi şeyler isterdim. Ve ma messeni su ve bana da bir zarar dokunmazdı. İn ene illa nezirun beşir. Ama ben müjdeleyici ve uyarıcıdan başka bir şey değilim. Likavmin yu'minun. Güvenen, inanan bir toplum için uyarıcıdan başka bir şey değilim. İşte gördüğünüz gibi Rabbimiz hep üstelik de kul diye başlayan, yani şöyle söyle, şöyle de diye başlayarak Nebimize söylettiği şeyler kendisinin vahiy almak dışında ve o vahye üstelik kendisi de vahiy almasına rağmen vahye bir de uymakla yükümlü, onu da ayrıca görüyoruz. Bunun dışında diğer insanlardan hiçbir farkı yok. Üstelik vahye uymakta da bizimle aynı görev ve sorumluluklara sahip bir kişi olduğunu Kur'an'dan görüyoruz. Dolayısıyla Nebi'yi anlamak ve anmak bu ilkeler doğrultusunda onu insanlıktan çıkarmadan, onun risaletiyle birlikte anlaşılması ve anılması sınırları içerisinde kaldığı sürece hiçbir sakınca doğurmayacaktır. Teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun.
Teşekkür ederiz. Erdem hocamız Kur'an'da konuyla ilgili ayetleri bize hatırlattı. Hakikaten de Muhammed Aleyhisselam'a ilk vahiy geldiğinde biz Muhammed Aleyhisselam'ın bunu beklemediğini, böyle bir beklenti içerisinde olmadığını ve şaşırdığını görüyoruz, değil mi? Zaten Kur'an-ı Kerim sen böyle bir beklenti içerisinde değildin, sana bir kitap indirileceğini hiç ummazdın gibi ifadelerle bunu bize anlatıyor. İlk vahiy geldiğinde de Muhammed Aleyhisselam epeyce bir şaşırıyor. Çünkü böyle bir şeyi hiç tahayyül etmemiş daha öncesinde. Yani ben nebi seçileceğim, herhalde bana bir kitap verilir. Böyle bir düşüncesinin olmadığını bizzat bize Kur'an-ı Kerim söylüyor. Zaten yaşadığı ilk o tecrübeden sonra epeyce bir kafasını toparlamaya çalıştığını biz biliyoruz. İşte eşi Hatice annemiz onu teskin ediyor. Senin başına gelen kötü bir şey değildir diyor. Ve bu işe alışmaya çalışıyor. Hatta başkaları da şaşırıyor. Yani Muhammed'e mi verilmiş bu iş? Değil mi? Kur'an-ı Kerim bize bu iş Mekke'de daha layık olan insanlar vardı. Eğer Allah bir içimizden nebi seçecek olsa ona değil şuna veya şuna verir diye söylemlerini yine Kur'an-ı Kerim bize söylüyor. Oysa Kur'an-ı Kerim böyle bir tablo çizerken nasıl anlatılıyor? Yani daha doğumuyla başlayan harikuladelikler. İşte küçükken bulut sürekli onu takip ediyor, sürekli işte ara sıra Cibril geliyor, ona bir takım muamelelerde bulunuyor. Herkes ondaki bu değişikliğin farkında. Hatta işte dedesine diyorlar, sen bunu fazla oraya buraya çıkartma, bak bu geleceğin nebisi. Bu, eğer anlatılanlar doğru ise, yani Muhammed Aleyhisselam çocukluğundan itibaren sürekli böyle olaylar yaşıyor olsaydı, Cibril 40 yaşında ona ilk geldiğinde Muhammed Aleyhisselam ne derdi? Ya kaç yıldır bekliyorum yani bu kadar yıldır 40 yaşıma geldim hala bir türlü bu iş sonuçlanmadı derdi. Hiç de şaşırmazdı. İlk gün hemen göreve başlardı. Oysa böyle bir şey yok. Kur'an-ı Kerim böyle bir beklenti içerisinde olmadığını, ne kendisinin ne de Mekkelilerin böyle bir düşünce içerisinde olmadıklarını söylüyor. İşte gördüğümüz gibi hani gerçekler ve bir de hayaller var. Bu hayaller öyle gerçekleri perdeliyor ki gerçek anlamda Muhammed Aleyhisselam'ın asıl rolünün, misyonunun ne olduğu ıskalanıyor. Çocukluğundan itibaren hatta işte ana rahmine doğduğu günden itibaren başlayan harikulade şeylerle insanüstü bir varlık oluşturma, kutsama çabası görülüyor. Şimdi Erdem Bey bize bu ayetleri okudu. Kur'an-ı Kerim böyle bir tablo çizdi. Peki Muhammed Aleyhisselam bu uyarıları nasıl anladı ve etrafındaki insanları bu konuda nasıl uyardı, onlara nasıl bir şekil verme, onları nasıl hizaya sokmaya dair davranışlarda bulundu? Şimdi bunu Yahya Hocam'dan dinleyeceğiz. Buyurun hocam.
Şimdi Mevlid-i Nebi programı çerçevesinde biz de Resulullah'ı anmak ve anlamak üzerine bu programı yapmayı düşündük. Şimdi Resulullah'ı tanımak için elimizde içine tek bir harf, tek bir nokta olsun, insan kelamı karışmamış bir kaynak var. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Resulullah'ın insani, beşeri vasıf olarak bizden hiçbir farkı olmadığını, onu bizden ayıran en önemli özelliğin onun Allah'ın elçisi olmasını, Allah tarafından vahiy almış olması olarak görüyoruz. Yani Allah bunu söylettiriyor ona. Birçok ayette diyor ki, قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ De ki, ben de sizin gibi bir insanım. Tek farkımız var. اِلَّا اَنَّمَا يُوحَا اِلَيْهِ Sadece Allah'tan vahiy alıyorum ben. Yani bu özelliğim sizden farklı. Ama onun dışında o aldığım vahiy yaşamak da dahil her şeyde biz aynıyız. Dolayısıyla beşer üstü bir vasıf Kur'an-ı Kerim'de onun hakkında göremiyoruz. Sadece onun için mi? Yok. Geriye doğru Allah'ın hangi elçisine bakarsak bakalım ta Adem Aleyhisselam'a kadar hepsiyle ilgili aynı vurgunun yapıldığını görürüz. İnsanlar takılıyorlar. Ya bize gelenin niye bizim gibi birisi bu? Yani işte ayet okundu biraz önce Furkan suresinde. Mâ li hâzer rasûl. Yani Mekke'li müşrikler Resulullah için diyorlar ki ya bu nasıl bir elçi ki? يَأْكُلُ الطَّعَمَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ Ya o da bizim gibi yemek yiyor. O da bizim gibi çarşıda pazarda dolaşıyor. Ya öyle olmalı zaten. Benim gibi olmalı tabii. Benim yediğimi yemeli. Benimle çarşıya pazara gelmeli ki ben de onun gibi davranabileyim değil mi? Yani neyi yiyeceğimi, neyi yemeyeceğimi, helal mi, haram mı falan onun davranışlarına bakarak örnek alayım. Ha, onlar niye takılıyorlar Allah'ın elçilerinin beşer oluşuna? Ha, biliyorlar ki o yapıyorsa ben de yapabilirim. Allah da zaten onu örnek gösteriyor. Ha, bu ağır geliyor. O zaman ne diyorlar? Ya bunun melek olması lazım. Bir melek gibi falan. Öyle bir beklenti olsun ki yarın öbür gün ne desinler? Ya o melek biz insan. Hiç onun gibi olabilir miyiz? O yüzden olamadık ya Rabbi. Ya daha baştan üç kağıda yatmaya çalışıyorlar. E bunu Müslüman niye yutuyor? Yani Allah'ın, Resullerinin, Nebilerinin beşer oluşu bize niye dokunuyor peki? Hadi o inanmamak için bir mazeret arıyordu. Biz? Ha bizimkinin de bir temeli var. Onu da söyleyeyim. O da ne? Çok sevdiğimizden. Değil mi? Öyle açıklanıyor. Bunu kabul ediyorum. Ben şahsen evet. Çünkü biz niyet okuyamayız değil mi? Kimsenin içini şeyini bilemeyiz. Ne olarak bize söyleniyor? Ya sevgiden dolayı çok sevdiğimiz için insan sevdiğini yüceltmez mi? Böyle mi? Tamam doğru. Sevmek zorundayız zaten. O da doğru. Allah Teala bunu imanımızın bir parçası olarak çünkü koymuş değil mi? Tevbe suresi 34. ayette ne diyor Allah? Eşin, dostun, çoluğun, çocuğun, evin, barkın. Eğer Allah'tan ve Resulünden daha sevimli geliyorsa sana yandın zaten. Ahzab suresinin 6. ayetinde de ennebiyyü evlâ bil müminîne min enfüsihim. Nebi müminlerin kendilerinden önce gelir diyor. Önce o sonra biz. Eyvallah bak bu böyle olmak zorunda. Ama onu severken de biz hadsiz hudutsuz mu olacağız? Mesele bu. Yani severken onu, onun sevmediği, onu reddettiği, Allah'ın ona vermediği özellikleri mi vereceğiz? Yani sevmek bu mu? Hangi sınırlar çerçevesinde Resulullah'ı seveceğiz? Bizim temel meselemiz bu. Şimdi biz o günlerde yaşıyor olsaydık, yani Resulullah aramızda olsaydı, onunla birebir muhatap olsaydık, bu bazı ona sevgi adı altında yapılan bazı şeylere karşı Resulullah nasıl davranırdı? Ben elimizdeki verilerden hareketle, rivayetlerden hareketle bunun izlerini sürmeye çalışacağım. Yani çünkü olay yaşanmış. Yani sahabe döneminde sahabenin bazı tavırları var ve Resulullah'ın anında müdahaleleri var. Yani olay büyümesin daha sonra, şeyler çıkmasın diye anında müdahale ediyor. Bakın ona rağmen bugün geldiğimiz noktada nasıl bir Resul şeyi çiziliyor bize. Değil mi? Yani beşer üstü işte biraz önce söylendi. Yani o bizim gibi değil. Niye? Çünkü onun teri kokmaz, o şöyle, o böyle. Ya niye? Niye yani Resulullah'ın teri kokuyor olsa bizim bir normal bir insan gibi ayıp mı bu ona? Bu onun değerini mi düşürüyor bizim şeyimizde? Resulullah'ın acıkıyor olması, yemek yiyor olması, evlenmiş olması, çoluk çocuğun olmasının neresi ayıp? Neresi bunun değerini düşürüyor? Kavga etmiş olması, eşleriyle tartışma yaşamış olması, ashabla rivayetlere göre itişip kakışması bile var. Bunlar hani anormal şeyler değil ki. Resulullah'ın canını yakmışlar, o da onların canını yakmış. Öyle bir sürü rivayet aktarılıyor. Yani bir tanesiyle başlayayım mesela. Ya bir sahabinin kendi ağzından anlatılıyor olay. Diyor ki hani bir yolculukta artık ibadet yolculuğu mu, hani hacca umreye mi gitmişler, bir cihattan mı dönüyorlar, oraya mı gidiyorlar, hatırlamıyorum onu. Ama giderken diyor Resulullah'ın işte devesine, atına, neye biniyorsa ona doğru çok yaklaştığım olurdu bazen diyor sahabi. Ayağımda da çok sert bir işte ayakkabı gibi bir şey giymiş. Çoğu zaman diyor Resulullah'a böyle dönüp hani dokunurdum böyle dizine falan, böyle yani farkındaydım herhalde, sıkıştırıyor falan. Canının acıdığını hissettim birkaç defa falan. Bir iki rivayet, bakın refleks. Resulullah da tabii elinde hani kamçı gibi bir şey var falan. En son artık canı atınca tak diye ona da vurmuş bir tane yani. Ya bu ne, ayıp mı şimdi? İnsan canı yanmış yani, o da dönüp bir tane patlatıyor ona yani. Çekil artık yani, ikidir bir dedik bir şey demedin, iki de yaptın bir şey demedin, üç yeter artık, canım yanıyor. İnsanım ben de. Şimdi onunla ilgili uygulamaları görelim. Niye diyorum? Çünkü Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Resulü beşer üstü bir varlık olarak görebileceğimiz hiçbir ayet yok. Bütün bu izafeler hadisler, yani hadislerin de hani orijinalleri demeyelim biz ona, hani uydurmalarıyla yapılıyor. Çünkü Kur'an'a müdahale mümkün değil. O yüzden nereden algıya müdahale edilebilir? Kur'an dışı kaynaklarla, işte bu hadislerle olur. Hadis kitaplarının dışındaki siyer kitapları yoluyla olur. Şimdi bakalım ki hadislerde Resulullah ve sahabe arasında nasıl olaylar yaşanmış ve Resulullah nasıl anında müdahale etmiş. Mesela hemen sağlam bir rivayetle başlayacağım. Buhari'de geçen bir rivayetle. Buhari'nin Enbiya kitabının 48. babında çok meşhur bir rivayet var. Hani sevgide ölçü nasıl olmalı bir Müslüman için? Ona dair Resulullah'ın mükemmel bir uyarısı. Diyor ki Hazreti Ömer'in ağzından aktarılıyor. Resulullah ben şöyle derken işittim bir gün. Diyordu ki sakın Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı aşırı surette methettikleri gibi sakın ola sizler de beni methederken aşırı gitmeyin. Yapmayın böyle. Bak sahabeden demek ki böyle tavırlar var ve Resulullah anında müdahale ediyor. Yapmayın diyor böyle. Niye? Niye müdahale etti orada? Ya diyebilirlerdi ki onlar, ya Resulullah sevgimizden ya. Yani seni çok seviyoruz. Öyle gerçekten de. Yani az buçuk hadis rivayetleri okuduysanız bilirsiniz. İki sözlerinden biri sahabenin hani anam babam sana feda olsun ya Resulullah, diğer insanlar bunlar. Tabii ki sevecekler yani. Ama bak diyor ki hayır, bir ölçünüz olmak zorunda. Eğer hududu aşarsanız Hristiyanların İsa'ya zamanında yaptığı gibi yaparsınız. Onlar da haddi öyle bir aştılar ki dediler ki bu ya bu bizim gibi değil. Bu insan ötesi bir şey. Bu olsa olsa Allah'tan bir parça olmalı. Allah'ın oğlu olmalı. Olsa olsa Allah olmalı diye onu insanlıktan koparıp ilahlık makamına yükselttiler, değil mi? Şimdi sevgi gibi masum bir gerekçe bunu haklı çıkarır mı peki? Çıkarmaz. İşte bak Resulullah orada müdahale etti. Peki devamı diyor ki siz sakın onların İsa'ya yaptığı gibi bana yapmayın. Şüphesiz ki ben sadece Allah'ın kuluyum. Allah'ın kuluyum ben. Öyleyse bana sadece Allah'ın kulu ve Resulü deyin. Yani Muhammed deyince abduhu ve Resulü deyin. Allah'ın kulu ve Resulü deyin. O kadar. Daha ötesine gitmeyin. Şimdi ikinci rivayete geçeceğim. Bakacağım ya, ben mesela anlarken zorlanıyorum bunu bir başta. Yani Resulullah'ı içimizde gibi düşünelim. Yani beraber yaşadığımızı. Birisi geliyor dışarıdan ve Resulullah'a seslenecek. Hani bir ön saygı cümleleri olur ya, işte saygı ve sevgiden. Hani dedi ki, ne derlerdi? İşte anam babam sana feda olsun. Ey hani işte şöyle falan. Bak diyor ki Enes bin Malik'in rivayet ettiği bir hadise göre bir adam geliyor Nebimize, aynen şöyle diyor. Hani Arapça olarak ama Türkçesi de zaten biliyor. Ya seyyidi. Ey efendim. Ey efendimin oğlu. Ey bizim en hayırlımız. Ey en hayırlımızın oğlu. Deyip bir şey diyecek. Ya gel bir sarılayım falan diye bir şey diyecek. Şu hani anlayamadığım dediğim şey buydu. Çok yanlış bir şey gördünüz mü burada? Sanki yok gibi ya. Değil mi? Ne var yani burada? Ama dedik ya, Resulullah olsa ne yapardı? Cevabı var. Vardı ve şu cevabı verdi. Devamını beklemeden müdahale ediyor. Devamını beklemeden müdahale ediyor ve diyor ki, ey insanlar, Allah'tan korkun. Sakın şeytan sizi aldatmasın. Ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'im. Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Allah'a yemin ederim ki, beni Allah'ın bana verdiği makamın üstüne çıkarmanızı istemiyorum, sevmiyorum. Böyle şeyler yapmayın. Ya bak, evet, masumdu bu gerekçe ve sevgi için söylendi. Sevildiği için söylendi Resulullah. Ama eğer orada müdahale etmeseydi Resulullah, o söz kar topu gibi büyüyecek, büyüyecek, büyüyecek ki ona rağmen büyüdü yani, müdahaleye rağmen. Ve efendim dedirttirmesini bile istemezken Resulullah bugün neyin efendisi artık diyoruz biz onun için? Kainatın efendisi diyoruz değil mi? 18 bin alemin Mustafa'sı falan. Ya onu kabul etmeyen, yapmayın böyle, bak yanlış diyen bugün bunu duysa ne yapardı peki? Diyebilir miydik ya Resulallah sevgiden? Çok seviyorum. Yok diyor, olmaz. Sınır bileceksiniz, had bileceksiniz. Fatih Hocam okudu ayetleri. Yani iyi niyet Allah'ın haddini, hududunu çizmek için yeterli bir delil değildir. Onu aşmayacaksın. Allah belirledi, orada duracaksın. Peki ben bunu neye benzetiyorum? Dedi ya Resulullah, ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Bu makam bana yeter. Siz daha fazlasını veremezsiniz ki bana. Şöyle düşünüyorum. Hani şöyle bir dağ düşünün. Hani biz şeylerde, resimlerde falan çiziriz. En basitinden. Aşağıdan yukarı zirve, sonra tekrar aşağı. Resulullah'ı Allah zirveye konumlandırmış zaten. O en zirvede. Biz aşağıdayız, diyoruz ki dur biraz daha biz bunu itelim. Daha yukarıya çıksın, bu kadar değil. Resul ise bu, biz bunu çok seviyorsak biraz daha olsun. İtip öbür taraftan düşürüyoruz onu. Ya en zirvede zaten. Senin yapacağın en ufak müdahale onun mertebesini düşürür, daha yükseltemezsin. Mümkün değil bu. Allah onu zirveye yerleştirmiş. Sen düşürebilirsin anca. Bırak orada kalsın. Diyor ki ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Vallahi yemin olsun ki bak, istemiyorum böyle şey. Yapmayın. Adım anıldı mı Muhammed, Allah'ın Resulü, kulu. Bitti, bu kadar. Niye? Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü. Değil mi? Bizim imanımızın olmazsa olmaz ikinci parçası. Ben Allah'ın, Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ediyorum demezsek Müslüman olamıyoruz. Bak önce kul, sonra Resul. Bak bunu söyledim. Peşine çünkü bir rivayet getiriyorum. Bir gün Resulullah yine huzurunda bir kişi buradaki sıralamayı değiştiriyor. Diyor ki ben Muhammed'in Allah'ın Resulü ve kulu olduğuna şahidim. Ya çok bir mana değişiyor mu? Kulu ve Resulü, Resulü ve kulu. Yani ekleme yok değil mi? Sadece yer değiştiriyor. Sizce müdahale gelmiş midir Resulullah tarafından? Gelmiş. Tak anında diyor ki dur. Olmadı. Ben Resul olmadan önce de kuldum ki kardeşim zaten. Hala da kulum. Resullük bir görev. Dolayısıyla diyor al geri. Al başa. De ki Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resul olduğuna şahit ederim. Hemen değiştiriyor. Önce kul, sonra Resul. Çünkü kulluk vasfı giderse ne olur? İlahlığa doğru çıkartırsın sen onu. O yüzden Allah diyor ki kul bu. Önce kul, sonra Resul. Bir yine meşhur bir rivayettir. Bir gün işte bir düğün merasimi var. Resulullah da düğüne katılıyor, iştirak ediyor. Orada genç kızlar def çalıp şarkılar söylüyorlar falan. Babaları da şehit olmuş. Yani şehit kızları bunlar. Resulullah girince diyorlar ki Resulullah geldi madem. O zaman ona da hani bu atma türküler falan bir şeyler olur ya. Hemen orada yazıyorlar. Diyorlar ki şu an içimizde Allah'ın bir Resulü var. Şarkı işte melodili nasıl olsa söylüyorlar demek ki. Yarın ne olacağını bilir o. Öyle diye bir cümle ekliyorlar. İçimizde Allah'ın bir Resulü var. Yarın ne olacağını bilir. Falan öyle bir şey olsun diyelim. Biz uyduralım yani o melodiyi. Öyle bir şey. Hemen bak. Düğüne müdahale ediyor Resulullah kızlara. Kızlar diyor. Bunu söylemeyin. Buraya kadar söylediklerinize devam. Hiç problem yok diyor. Şu çalalım eğlenelim yani problem yok. Buraya kadar tamam. Ama diyor yarın ne olacağını yalnızca Allah bilir. Öyle yarın ne olacağını bilen bir peygamber yok aranızda. Buraya kadar eyvallah. Ama yarın kim bilir öyle bir şey. Allah bilir. Bunu söyleme. Diğerlerini diyor söyleme devam edersin. Nerede geçiyor bunlar? İbn-i Mace'de geçiyor mesela bu rivayetler. Ya bunlar varken niye o zaman bunları atlayıp böyle uçuk kaçık asla örnek alınması mümkün olmayan bir Resul profili çiziyorsunuz bize? Bak kendisi müdahale ediyor işte. Başka bir gün yine kendisini fazla tanımayan birisi gelmiş Resulullah'la konuşmaya geliyor. Bu da İbn-i Mace'de geçiyor. Ha, biraz önceki Buhari'de de geçiyormuş o kızların şarkılarıyla alakalı cümle. Geliyor Resulullah'la konuşacak. Herhalde bir şey sormaya gelmiş. İlk defa gördüğünden mi, heyecandan mı? Hani öyle birisiyle ilk defa karşılaştı. Titremeye başlamış adam heyecandan artık böyle iki kelime yard arda falan. Resulullah hemen elini koyuyor, sakinleştiriyor. Diyor ki sakin, korkma. Ben kral falan değilim. Hani bir kralın falan huzuruna çıkmadın. Ben sadece ve sadece güneşte kurutulmuş et yiyen Kureyşli bir kadının oğluyum. Bu kadar. Yukarıda demiştik ki Abdullah'ın oğlu Muhammed'im. Burada da demiş oluyor ki Amine'nin oğlu Muhammed'im ben. Gel otur yanıma sakin sakin. Ne soracaksan sor. Sarılalım, öpüşelim, kalk git. Panik yapma yani öyle şey yok. Sizin gibi birisiyim yani hiç farkımız yok. O yüzden sahabe de öyle tanımlıyor zaten. Mesela Ayşe validemiz diyor ki o herkes gibi biriydi. Herkes gibi biriydi. Ahmet bin Hanbel'de geçiyor. Elbisesi kirlenir onu kendisi temizler. Koyununu gider kendisi sağar. Kendi ihtiyaçlarını kendisi görür. Diğer sahabeler diyor ki işte sabah namazında namazı kıldık mı biz? Bazıları kalkar giderdi. Resulullah kalkmazdı diyor. Mihrapta duruyor. Muhabbet, sohbet. Gece rüya gören var mı? Ya onun hakkında konuşalım. Başka bir şey yapın. Ne varsa yani diyorlar ki ne konuşuyorsak biz dışarıda aynısını konuşuyordu bizimle. Aynı meseleler, aynı şeylere dert yanıyor falan. Yani derdi, sıkıntısı, üzüntüsü, sevinci her şeyi bizim gibi yani farklı bir şey değil. Bu onun değerini düşürmez bizim gözümüzde, yükseltir. Öyle biri ama ne mücadele ortaya koymuş, ne başarılar kazanmış. O yüzden bizim işte canımızdan önce geliyor. Sonra devam edelim. Bir gün böyle kapının önünde bir kavga, gürültü bir şey oluyor Resulullah evdeyken. Çıkıyor tabii Resulullah müdahale ediyor falan. Ne oldu? Birisi anlatıyor. İyi tamam diyor şöyle falan. Ama ondan sonra bir açıklama yapmaya ihtiyacı hissediyor. Bak diyor ki ben de sizin gibi bir insanım. Zaman olur ki aynı diyor şimdiki durumda olduğu gibi iki kişi gelir. Tartışıyorlar. İki tartışan kişi gelir. Haksızken diyor dili ağzı çok iyi laf yaptığı için çok iyi anlatır konuyu etkiler beni şaşırtır. Onun doğru olduğuna hükmedebilirim diyor ben yanlışlıkla. Öbürü dili dönmez. Kelam bilmez. Anlatamaz derdini gariban. Haklı olduğu halde haksız hale düşebilir. Ben de yanılarak haksızı haklı gibi sunabilirim diyor. Böyle bir durum olursa kimin lehine diğer kardeşinin, diğer Müslüman kardeşinin hakkıyla hükmettiysem, yani yanlış hükmettiysem, bilsin ki diyor onun eline ateşten bir parça verdim kor, ister diyor onu tutsun, ister elinden bıraksın. Ya sorumluluk bende değil, ben de yanılabilirim. Ya bugün bir hakim gibi düşünün ya, karşı taraf çok iyi savundu kendini, şöyle dedi, böyle dedi, öbürü söyleyemedi. Resulullah da insan, Ama bakın ne zannediyoruz biz? 7-24 her hareketi kontrol altında, Allah tarafından hata yapmasına asla müsaade yok. Orada soruyu soruyorlar, hemen Allah müdahale ediyor. Resul yanlış yapamıyor. Bak yok öyle bir dünya. Diyor ki ben de yanlış yaparım. Dolayısıyla diyor, sorumluluk sizde. Hakkınızı düzgün savunun. Ha, öbür taraf da ya, hakkı olmadığı halde bir şey alırsa bilsin ki eline ben onu ateşten bir kor verdim. İster tutsun yansın, isterse bıraksın o hakkı almasın diyor. Sorumluluk tamamen onda. Yine bir rivayet aktarayım. Bu da meşhur bir rivayettir. Kitaplarda anlatılır. Müslim, Sahih-i Müslim'de geçiyor. Resulullah Medine'ye gelince, tabii Mekke'de biliyorsunuz gidenler bilirler, öyle bağ, bahçe, ağaç falan çok olmaz. Hurma Medine'de olur. Gidiyor bakıyor ki Medine'de hurma bahçeleri gani, kaynıyor. Bir de bir senede bakıyor ki aşılama olayı yapıyorlar bunlar. Hayırdır diyor, bu yaptığınız ne? Ya Resulallah işte aşılama falan yapıyoruz. Ya diyor, yapmasanız olmaz mı? Aha, Resulullah böyle bir şey dedi, emir telakki ediyorlar. Tamam o zaman Resulullah yapmayalım. Dedi mi yapmayalım o zaman? Yapmıyorlar ama bir sonraki sene hurmada kıtlık yaşanıyor. Tabii ilk merci yine Resulullah. Ya Resulallah böyle böyle bir durum var, hani sen bir şey dedin, biz o yüzden aşılama yapmadık, kuruduk bu sene. Ne diyor, açıklamayı biliyorsunuz. Diyor ki ya arkadaş, ben de ben sizin gibi bir insanım. Size dine dair bir şey söylersem diyor, onu hemen emir telakki edeceksiniz. Yani Allah böyle diyor, Allah bunu emrediyor, Allah bunu yasaklıyor diye bir şey dediysem onu hemen alacaksınız. Ama böyle dünyevi işlere dair, yok bağ, bahçe, hayvan, şu bu işlere dair bir şey söylüyorsam unutmayın ki diyor, ben de bir insanım. Bildiğim olur, bilmediğim olur. Bildiğiniz işlerde siz diyor bildiğinizi yapın. Aşılayın o zaman bundan sonra. Ben sadece yapmasanız olur mu diye dedim. Demek ki olmuyormuş. E ne oldu şimdi? E gözümüzde değeri mi düştü Resulullah'ın, yoksa yükseldi mi? Ya işte böylesini insan kendisine daha yakın hissetmiyor mu? Bak denedi. Onlar da emir telakki ettiler ama yanıldılar. Bu kadar. Diyor ki tamam seneye devam edin aşılamaya, problem yok. Yine onun insani vasfını gösteren iki şey söylüyorum ve bitiriyorum. Bir gün namaz kılıyorlar Resulullah. Hatta iki defa bu olay, 3-4 defa naklediliyor. Ya eksik kıldırıyor rivayete göre ya da fazla kıldırıyor. Ya 3 kılıyor 4 kılması gerekirken veya 4 ise 5 rekat kılıyor. Ashab-ı kiram namazdan sonra soruyorlar. Ya Resulallah, diyelim ki öğlen namazı veya ikindi. Hayırdır, ikindi 5 mi oldu? Birisi cesaret edip soruyor. Resulullah diyor ki ya yok öyle bir şey de, hayırdır bu ne diyor diyor. Diğerleri de o sorana kadar çekinmişler. Resulullah'tan açıklama bekliyorlar. Ya Resulallah doğru diyor diyor. Biz 5 kıldık bunu. He, öyle mi? Diyor ki yok. Şayet diyor namaz hakkında yeni bir şey gelmiş olsa, yani Allah tamam artık ikindi 5 rekat oldu diye bir şey değiştirecek olsa, ben size ona haber vermez miyim zaten? Zaten söylerim. Ama ben de sizin gibi bir beşerim. Siz nasıl unutuyorsanız ben de unuturum. Unuttum ya, unutmuşum oturmayı. O yüzden 5 kıldık. O yüzden diyor böyle bir daha olay yaşanır da bir şey unutursam uyarın beni arkadan. Ya Resulullah bu ne yapıyorsa zaten doğrudur. Yok. Yanlış unuttum, eksik kıldım. Subhanallah deyin, kalkalım bir tane daha kılalım. Sonra seyir secdesiyle telafi ediliyor bu, biliyorsunuz. Bu kadar. Şaşırabilmiş. Mesela o bir insan ya, şeyleri, zaafları var ya, yiyor, uyuyor ya. Bu uyuduğundan dolayı sizce hiç namaz kaçırmış olabilir mi Resulullah? Bizim gibi bir insan. E kaçırmış. Bak rivayetler diyor ki en az 3 defa kayda geçti, sabah namazını kaçırdı uykudayken. Bir uyanıyor, güneş doğmuş. E ne demesi lazım rivayetin? Hemen müdahale edip Resulullah bir uyandı, güneş doğdu. Hemen parmağıyla hop güneşi geri indirdi. Vaktinde kıldı, güneş tekrar geri doğdu. Deniyor çünkü bak Resulullah için yok ama falanca şeyh için uyduruyorlar bunu. Şeyhimiz diyor bir uyandı, güneş doğmuş, hoppa. Hemen diyor geri, güneş pardon deyip geri indi. O vaktinde kıldı, tekrar güneş doğdu falan. Ya Resulullah diyor bir uyandı, 3 defa sabah namazını kaçırmış. Olabilir. Şeyde Hendek Savaşı'nda unutmuş, ikindiyi kaçırmış. Hazreti Ömer gelince, Hazreti Ömer geliyor Resulullah şey yapıyor yani, uyandırıyor. Ya Resulullah diyor ya ben unuttum ikindiyi kılmayı, akşam oldu. Ay vah, bir ben de unuttum diyor. Unutmuşuz yani. Savaş meydanı çünkü yani gayet normal. Bak uyanamıyor, kaçırıyor, unutuyor, kaçırıyor. Ama biliyor musunuz o hali de bize örnek işte. Diyor ki bakın şu halim de size bir örnek. Bu şekilde diyor, uyuyup kalma işi kimin başına gelirse, yani elinde değil, uyandığında o namazı hemen kılsın, daha fazla geciktirmesin. Ama ertesi gün normal vaktinde kalksın. Lan nasıl olsa uyanınca oluyormuş bu deyip bir daha diyor bütün sabah namazlarını güneş doğduktan sonra da kılmasınlar yani. Hani beni de istismar etmeyin diyor. Bu oldu tamam, elimizde değil ama yarın normal vakitte kalkmak şartıyla. Değil mi? Bu kadar. Bunu da söyledim. Peki son bir şey kaldı. Bak bütün bunlar Resulullah'ın müdahalesi. Niçin? Resulullah'ın bir endişesi var çünkü. Diyor ki rivayette bir gün toplayıp ashabı diyor ki sizden öncekilerin izinden böyle arşın arşın karış karış gideceksiniz. Onlar bir kertenkele deliğine girmiş olsalar zamanında vardır bu bunların bildiği deyip siz de girmeye çalışacaksınız oraya. Kim onlar ya Resulallah? Yahudiler ve Hristiyanlar mı? Ya kim olsun diyor başka. Tabii ki onlar. Ya korkuyor. Niye korkuyor? Bak çünkü Tevbe suresinin 30. ayetinde Allah Teala diyor ya Yahudiler Uzeyr'in Allah'ın oğlu dediler. Hristiyanlar İsa Allah'ın oğlu dediler. Ama sırf onlar da dememişler. Yuzahi'une kavlellezine keferu min kabl. Yani bu kafirler diyor kendilerinden öncekilerin taklidi ede geldiler yani. Bu ilk defa onlar söylemedi. Birçok kişi söyledi. Yahudiler onlardan dolayı söyledi. Yahudiler söylüyor diyor. Hristiyanlar söyledi. Resulullah'ın da bakın nasıl bir feraseti var. Korkuyor. Diyor ki onlar yaptı. Siz de yapacaksınız bunu. Bundan korkuyorum. Gerçekleşiyor mu bu korkusu maalesef? Endişesi gerçekleşiyor. Onca ayet beşer oluşunu vurgulayan, bunca uygulama yapmayın etmeyin sevmiyorum ben de sizin gibi bir insanım diye nasıl bir Resul profili var bugün kitaplarda? İnsanüstü değil mi? Dakika başı mucize gösteren, yolda yürürken ağaçların taşların kendisine selam verdiği, parmaklarından suların aktığı, tek işaretiyle ayı yardığı, işte terinin kokmadığı, şunu yapmadığı, bunu yapmadığı hepsi sevgiden. Eyvallah sevginize kimsenin bir şey dediği yok. Bizim takıldığımız yer haddi aşıyor olmanız. Sevmezsek Müslüman olamıyoruz zaten ama haddi aştın mı Resulullah'ın bu endişelerini ne yapmış oluyorsunuz? Haklı çıkarmış oluyorsunuz. Peki Resulullah bugün yaşasa ve o cümleleri biz bugün onun yüzüne karşı kullansak istemiyorum vallahi yemin ediyorum böyle şey yapmayayım demesine rağmen söylüyor olsak bunu onu seviyor diyebilir miyiz hala? Ya Resulullah seviyoruz ne yapalım? Seviyorsam lafımı dinleyin diyecek. Yüzdür aynı şeyi söylüyoruz. Yüzdür aynı şeyi yapıyorsun. Seviyor mu seviyorum? Hayır. Seviyorsan lafımı dinleyeceksiniz. O zaman Allah'ın verdiği makamın üstünde bir makam ona vermemek lazım. O yüzden Resulullah'ı anmak ve Resulullah'ı anlamak mı istiyorsunuz? Falancanın filancanın ne dediğine bakmanıza gerek yok. Allah ne demiş? Bizim için o önemli. Aksi takdirde biz onu örnek alamayız. Mevlid-i Nebi, Mevlid-i Nebi. Nedir Mevlid? Resulullah'ın doğumu. Doğumunu mu örnek alacağız biz? Onun gibi doğalım hep beraber. Doğduk zaten onun gibi. Onun gibi doğmayan var mı? Hepimiz bir anneden. Dünyaya geldik zaten. Hepimizin bir tane babası var. Allah onu mu örnek almamızı istiyor? 40 yaşına kadar ki bir yaşadığı hayat süreci var. Hiç onunla ilgili hayatının şu kısmını örnek alın dediğini duydunuz mu Allah'ın? Ama 40 yaşından vefat edene kadar her anı, her dakikası bizim için örnek. Niye? Çünkü o artık Allah'ın Resulü. Allah'ın yap dediğini yapan, Allah'ın yapma dediklerini yapmayan ama insan olması vasfıyla ara sıra hatalar yapabilen bir insan işte. Biz de demek ki hata yaptığımızda o hatayı nasıl telafi edeceğimizi de onun örnekliğinde ne yapmak lazım? Öğrenmemiz lazım değil mi? İşte bundan dolayı beşer Resulü Allah'ın tanıttığı gibi Allah'ın kitabından tanıyalım. Onun dışında o ne demiş, buna demiş, sevgi, sevgi bu tip şeylerden kaçınmak lazım. Sevelim. Allah'ın çizdiği sınırlar dairesinde. Fazlası artık ona zarar vermeye başlıyor. Benim de söyleyeceklerim bu kadar.
Evet. Şimdi camide vaizin anlatacağı bütün her şey bitip de daha ezana vakit kalınca biliyorsunuz ya nikah tazeleme yapılır ya da aşk ile bu aşk ile şevk ile buyurun kelime şehadet. Şimdi biz de o kabilden o zaman madem ki Muhammed İslam'ı anlamak, doğru anlamak ve doğru algılamaktı mesele. O kendisini güzel ahlakı tamamlamak için gönderildiğini bize söylüyor. Peki Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda o zaman Allah-u Teala'nın güzel ahlak adına söylediği şeyler neler var? Bunlarla ilgili birkaç örnek verelim. Ondan sonra da dersimizi bitirelim inşallah. Elimde bir şey var benim. Mesela burada İ'dilû, bu emir değil mi? Kur'an-ı Kerim'in bir emri. Yani adaleti gözetmek, adil olmak. Her şeyde adaleti tesis etmek ve o minvalde devam etmek. Ve enfül keyle vel mizan, tartıda, ölçüde adil olmak. Hak yememek. Bu bir pirinci tartarken olabileceği gibi bir insanın, bir işçinin alnının teri kurumadan emeğinin karşılığını vermekte de yine hassasiyeti gözetmek. Bu Kur'an-ı Kerim'in bir emri. Ve enfû bil ahd mesela. Söz verdiğiniz zaman sözlerinizi yerine getirin. Şimdi bakınız, bunlar Kur'an-ı Kerim'de ayetlerin şeyleri, ibareleri ve Muhammed Aleyhisselam'ın tebliğ ettiği kitap bu. Şayet onun davasını takip etmek ise amaç. Bakınız bunlar. Bunların hangi birini yapıyoruz? Sonra ve teavünü alel birri ve takva. İyilikte ve Allah'tan, Allah'ı hatırlama ve onu hiçbir zaman unutmama hususunda yardımcı olma. Yardımın kriteri bu. İyilikte yardımlaşma ve Allah'ın rızası hususlarında yardımlaşmayı devam ettirme. Ve kulü linnâsi husnen, insanlara güzel şeyler söyleme. Konuşurken buna dikkat etme ve en nihayetinde bunun en zirvesi de en güzel sözlerin en güzeli Allah'ın kitabı olduğu için her işi Allah'ın kitabına göre yapma. İnsanlara herhangi bir öğüt verme aşamasında isek Allah'ın emirlerini onlara tebliğ etme. La yeskhar kavmun min kavmin. Bir grup bir başka grupla ne yapmasın? Dalga geçmesin, alay etmesin, aşağılamasın. Ve la telmizu enfüseküm. Ve şey yapmayın, kendinize karalar çalmayın, kendinizi kötülemeyin, aşağılamayın. Ve la tenabezu bil elkap, ve lakapta takmayın. Kötü lakaplar takmamak. İçtenibü kesiran minazzan. Yani bence şöyle olmuştur, kesin böyle düşünmüştür. Biraz önce Yahya Hocam söyledi, hani niyet okuma ve işte bir takım karineler olmadan yargılara varma. Bunu yapmayın diyor toplumda. Ve la tecessüsü, insanların özel hayatıyla alakalı olarak bilgiler edinmeye çalışmayın, casusluk yapmayın, mahremiyete saygılı olun. Yani Muhammed Aleyhisselam'ı anlamak ve eğer onu anmaksa mesele, o bize bunları tebliğ etti. Ve la yakteb ba'dukum, başkalarının arkasından konuşmayın, gıybetini yapmayın. Fe aslihu beyne ehaveyküm, kardeşlerinizin arasını düzeltin. Eğer aralarında bir kırgınlık, kavga, şu bu varsa bunu tamir etmeye çalışın. Ve la titemenev ma feddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd, Allah kiminizi kiminize çeşitli açılardan üstün kılmıştır, bazı nimetler vermiştir, bundan dolayı yapmayın, kıskanmayın, haset etmeyin. İsbiru ve sabiru, dik duruşlu olun, sabredin, sonuna kadar tahammül edin ve devam edin ve insanlara da bunu tavsiye edin. Ve künü me'as sadıkîn, doğru, dürüst olan insanlardan olun sizde. En tüettül emanati ila ehliha, ve yine emredilen ne? Emanetleri ehline vermemiz. Ve sari'u ila mağfiretin, ve Allah'ın mağfiretine, rahmetine koşmak, bu konuda yarışmak. Ve la tec'al yedeke mağluleten, eli sıkı olmamak. Cimrilik yapmamak. Ve la tübezzir tebzira, büsbütün de israfa kaçıp saçıp savurmamak. Ve la takvü mâ leyse leke bihi ilm, hakkında kesin bilgin olmayan konuların ardına düşmemek. Ve la tusair hatteke linnâs, insanları küçümseyerek onlardan yüz çevirmemek. Bu benim dengim mi? benim şeyim mi bu, akranım mı dememek. Ve cadilhum billeti hiye ahsen, en güzel şeyle insanlarla şey yapmak, tartışmak. Yani güzel bir üslupla ve Allah'ın ayetleriyle herhangi bir konuyu tartışma, sonuca vardırma. Üd'u ila sebil rabbike bil hikmeti, ve insanları Allah'ın yoluna çağırırken hikmete göre hareket etme. Yani yine Allah'ın kitabından hareket etme. Ve bil valideyni ihsane, ana babaya iyilikte, iyilikle muamelede bulunma. Vel yetame vel mesakin, yetimlere, miskinlere, ve bizil kurba, yakınlara, vel cari, komşulara, bunlara iyilikle muamelede bulunma. Vel kazıminal gayz, öfkelendiğin zaman kendine mukayyet olabilme, frene basabileceğin yeri bilme, kırıcı olmama. Vel afin aninas, insanları affedebilme. Ellezine yunfikune fissarra ibettarra, yoklukta da varlıkta da sürekli insanlara yardım edebilmeyi alışkanlık haline getirebilme. Ellezine içtenibune kebairal ism, Allah'ın kesinlikle yaklaşmayın dediği büyük günahları asla şey yapmama, yaklaşmama. Ve izâ mâ gadibuhum yâfirun, insanlara kızdığınızda onları affedebilme. Ve yu'sirûne alâ enfüsihim, gerektiğinde isarda bulunabilme. Kendinize değil, başkalarını ön plana koyup onların ihtiyaçlarını giderebilme. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de çeşitli surelerdeki çeşitli ayetlerden ifadeler. Ve Muhammed Aleyhisselam da güzel ahlakı tamamlamak için gönderildiğini söylüyor. Güzel ahlakın temelleri, ilkeleri de Allah'ın kitabında. Onun davası bu olduğuna göre onu anlamanın ve onu anmanın en güzel yolu. İşte burada örneklerini verdiğimiz, bunların yüzlercesi çıkartılabilir. Bunları hayatımızda ilke edinme ve böylelikle ötede şayet Muhammed Aleyhisselam'la karşılaşma imkanımız olursa, inşallah cennete gidersek, işte o zaman ona sevdiğimizi böyle, ben senin söylediğin şeyleri, yaptığın şeyleri, tebliğ ettiğin şeyleri yerine getirdim diyebilme mutluluğunu şey yapma, yaşama inşallah. Evet, bugün böyle bitirdik. Kelime-i şehadet de çok kafi gelmedi. Hala 10 dakika var ama. Evet, geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. İnşallah haftaya tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet edin diyoruz.